Ayrım 18, İzmir'in içinde. Samim Kocagöz, sayfa 201. Üçüncü kısım. Gülseren, aman bu sofraya bayıldım. Tam akşamcıların sofrası dedi. Bizim evin küçük salonundaki masaya mezeler, fındık fıstık konulmuş. Hidayet Bey ile babam kadeh tokuşturuyordu. Hidayet Bey hayatından memnun. Çoktan rakı içmemiştim. Albayım davet edince çok sevindim. Şöyle birkaç kadeh parlatalım dedik. İyi hoş ama içime bir korku girdi. Aman albayım, böbreğinizden ameliyat olduğunuzu unuttunuz galiba. Rakı dokunmaz mı? Babam sarhoşmuş gibi şaka yaptı. Teğmenler albaylardan hesap soramaz. Sonra ciddi ciddi konuştu. Merak etmeyin, doktora sordum. Ara sıra birkaç kadeh içerim. Bu sırada mutfaktan elinde tabaklarla alı alına moru moruna çıkıp gelen anneme sözüne devam ederek takıldı. Sarhoş olmam, üzülme sen şekerim. Hidayet Bey kahkahayı bastı. Bu şarkı eski bir şarkıdır Nazif Bey. Bizler de eskidik Hidayet Bey. Doğru, rakı böbreklerinizi tahrik etmesin. Taş mı vardı? Vardı. Taşımı çıkardılar, böbreğimi kesip çıkardılar bilmiyorum. Ama ben bir kadehten sonra paydos ederim, siz devam edersiniz. Bazı insanın da sağlanmış gibi görünmesi iyi olmuyor. Ben öyle görünüyorum ama ipin ucunu kaçırdım mı şişmanlamaya başlıyorum. Yiyebileceğini sanıp da insanın yiyememesi çok daha kötü. Hiç olmasa yasak dediler mi yasaktır. Biz yiyip içip sonra da şişmanlamayalım diye şu gençlerle tenis oynamaya kalkışıyoruz. Babam şaşarak doğruldu. Maşallah, hala tenis oynuyorsunuz demek. Ama ne de olsa 50'sinden fazla göstermiyorsunuz. Yaş 60'ın üstünde albayım. Haşim'in dediği gibi merdivenleri ağır ağır çıktık. Şimdi Ferlay'ın dediği gibi saatler vurunca eski günleri anıp ağlayasım geliyor. Ne yapmalı bilmem. Ben de 64'ü buldum Hidayet Bey. Yapılacak hiçbir şey yok. Elden ne gelir? Siz Nazif Bey hiç olmasa kubbede hoş bir sada bıraktınız. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın İstiklal Ordusu'nun gazilerindensiniz. Gülseren'le Sedire yan yana oturmuş onları dinliyorduk. Babam Hidayet Bey'in övgüsünden biraz sıkılır gibi oldu. Canım, İstiklal Ordusu'nun bunca şehidinin yanında bizim üç parmağımızın sözü mü olur? Parmaklarımızı bir Yunan palikaryasının sürgüsüne kaptırmamız düpedüz budalalık. Parmaklarınızın kesildiğini Tınaz Tepe'nin ta tepesine vardıktan sonra fark etmişsiniz. Savaş heyecanı işte. Evet, bu heyecanı anılarınızda çok güzel yansıtmışsınız. Okurken çok heyecanlandım. Askerlikte bir kural vardır. Savaşın sonucu süngü ile alınır. Ama bu kural yürürlükten kalktı. Atom icat oldu, mertlik bozuldu. Keskin süngü kınında paslansın gayrı. Atom bombasını bir kez kullanabildiler. Şimdi sen bana atarsan ben de sana atarım havasındayız. Olmaya ki karşılıklı dünyayı dümdüz etmeye karar versinler. Hidayet Bey'in babamı ziyaretinin nedenini anlamıştım. Hasip Bey'in Fatma Hanım'a okuyup yazdırdığı anıların bir bölümü ya da birkaç kısmı bitmiş, Hidayet Bey'e teslim edilmişti. Fatma Hanım'ın bana yazıyoruz dediği bölümler kalmıştı herhalde. Hidayet Bey'in yazılıp biten okuyarak babama getirdiği kocaman bir dosyayı birdenbire radyonun yanında masanın üstünde fark ettim. Hidayet Bey babamla konuşmasını sürdürüyordu. Birinci Dünya Savaşı'nın tekniğiyle İkinci Dünya Savaşı'nın teknik ve taktiğini çok güzel karşılaştırıyorsunuz anılarınızın bir yerinde. Çok ilginç tarihsel belgeleri açıklıyorsunuz. Çok rica ederim Nazif Bey, öteki bölümleri de verin de yazsınlar bir an önce. Bu anılarınız mutlaka bir kitap haline gelmeli. Kurtuluş Savaşımızın tarihi ancak böyle anıların yazılması, ortaya çıkmasıyla yazılabilir, zenginleşir. Albay Nazif Tınaztepe düşünceli düşünceli ağır ağır konuştu. Bu konuda en büyük belgeyi Mustafa Kemal Paşa büyük nutukları ile ortaya koydu. Nutuk bir çeşitte polemiktir. Şimdilerde Kurtuluş Savaşı'nın bazı önde gelen komutanları anılarını yazıyor, yayımlıyorlar. Ben asıl İsmet Paşa'nın anılarını yazmasını bekliyorum. Hem zamanı da geldi. Dün gece yatağıma girdiğimde uzun uzun düşündüm. Yahu dedim kendi kendime. İsmet Paşa kendisini bir rüzgara kaptırmış gidiyor. Celal Bayar, Adnan Menderes'le al takke ver külah. Otursa anılarını yazsa, politikayı başkalarına bıraksa artık, çok yaşlandı. Bunu yapamaz diye birdenbire söze karışıvermişim. Babam şöyle bir bana döndü baktı. Niye yapamaz diye sormayacağım Emre, çünkü ben de sonradan düşündüm, yapamaz. Ben politika hastalığından, hırsından diyecektim. Albay bambaşka bir açıdan konuştu. Atatürk'ün Cumhuriyeti kurarken kadrosu yoktu. Yıkılan Osmanlı Devleti'nin içinde cumhuriyetçi bir kadro yetişmemişti. Hilafeti kaldırıp atacağı vakit kendi başbakanı Rauf Bey bile ''Aman paşam, ben bu işte yokum. Bendeniz ve ailem padişahın nam nimetiyle perverde olduk, yapamam.'' dedi. Bunu cumhuriyetin kadrosuzluğuna bir örnek olarak veriyorum. Mustafa Kemal Paşa ta 1. İnönü Savaşı'ndan beri kazandığı zaferlerle halkın desteğini, sevgisini kazanmış, tek başına Cumhuriyet'in kadrosu olmuştu. Cumhuriyet'in ilanından Atatürk'ün ölümüne de geçen zaman bir Cumhuriyet kadrosu yetiştirmeye yetersizdi. Atatürk bir genç kadronun temelini atıyordu. Bu kadroyu onun ölümünden sonra İsmet Paşa bozuk para gibi harcadı. Buna da örnek olarak Hasan Ali Yücel'i gösterebilirim. Adama köy enstitülerini kurdurdular, sonra egemen çevrelerin işine gelmeyince kapadılar. Komünistliktir dediler. Hasan Ali'nin hiç de o tarakta bezi olmadığı halde ünlü komünistlerin adına adı karıştı. Diyeceğim, hangi partiden olursa olsun, ne fikirde olursa olsun, İsmet Paşa bir cumhuriyet kadrosunun oluşmasını, halkın sevgi ve desteğini kazanmasını önlemiştir. Ben askerim. Kurtuluş Savaşı içindeki Lozan Anlaşması'ndaki tarihsel kişiliğini severim, sayarım İsmet Paşa'nın. Ne var ki bugün kişiliği olmayan politikacı müsveddeleriyle sen ben kavgasına düşmesini yüreğim kaldırmıyor. Bu hale gelmesi tek başına Mustafa Kemal gibi kadro olmak hevesindendir sanıyorum. Oysa İsmet Paşa Mustafa Kemal niteliğinde, onun yeteneğinde bir kişiliğe sahip değildir. Tarihsel kişiliğine, kafasına taş attırdığı için ona öfkeleniyorum. Babamın bu sözlerini Gülseren annem hem dinliyor hem de masaya yemek tabaklarını koyuyorlardı. Ben babamın böylesine konuşmalarını çok dinlediğim için bu yeni fikirlerini yadırgamamıştım. Ne ki Hidayet Bey'in gözleri fal taşı gibi açılmıştı, dikkatle albayı dinliyordu. Sonra şöyle bir doğruldu. ''Sayın albayım'' dedi, ''şimdikileri bilmem ama Kurtuluş Savaşı sırasında bir sol kadro olduğunu, Yeşil Ordu'dan söz edildiğini duydum, dinledim, okudum birçok yerde. Bu konuda düşüncelerinizi öğrenmek isterdim.'' ''Evet, böyle bir kadro vardı. Ne var ki bilinçli de olsa bu kadro halkın desteğinden yoksundu. Emperyalistleri destekleyen bir padişahla birlikte din, hilafet diye ayaklanan bir halkı düşünün.'' Hilafet ordusu neredeyse Ankara'ya giriyordu. Mustafa Kemal'den yana olan halk bu sözü edilen sol kadroyu bilmiyor, tanımıyordu. Çünkü o güne dek var olmuşsalardı solcular halka inememişlerdi. Halk Mustafa Kemal'le birlikte emperyalistlere karşı sadece yurdunu kurtarmak için savaşıyordu. Mustafa Kemal'i tek başına kadro olarak benimsemişti. Yeni bir yöntem, yeni bir kadro ile Mustafa Kemal Paşa bir kumar oynayamazdı. Önce etrafındakiler kumandanları kendisine karşı çıkardı, çıktılardı. Savaş bittikten sonra halifelik konusunda Rauf Bey'in söyledikleri meydanda. Size içtenlikle söylüyorum, Mustafa Kemal büyük bir taktikçiydi. Savaş alanında da, politika alanında da. Eğer halkın desteğini kazanmış bir kadro bulsaydı, sol kadroyu halkın tutacağına inansaydı, hiç çekinmeden bu sol kadroyu iş başına getirebilirdi. Çünkü anti-emperyalist bir savaş yaptığının bilincindeydi. Yeşil Ordu, Çerkes Ethem Bey, meclisteki kardeşlerinin politik oyuncağıydı Mustafa Kemal'e karşı. Size bir söz etmek isterim ayrıntılara girmeden. Ethem Bey gerçekten sosyalist bilinçli bir komutan olsaydı, anti-emperyalist bir savaş yapan Mustafa Kemal'e savaşın içinde çatışacak denli karşı çıkmazdı. Bu savaşa katılır, bir süre katıldığı gibi kalır, savaş sonrası varsa kozu Mustafa Kemal'le paylaşırdı. Kendisine Mustafa Kemal Paşa'nın o zaman önerdiği miralay rütbesini kabul ederdi. Bilinçli, akıllı bir sosyalist böyle yapar. Meclisi zaten kazanmıştı, kahramanlıklarıyla halkı da kazanırdı. Sonra tuttuğu kadroyu da halka benimsetmek olanağını bulurdu. Öyle inanıyorum ki Mustafa Kemal Paşa böyle bir tutumdan, böyle bir tutumun gelişmesinden memnun olurdu. Ortam hazırlanmadan Mustafa Kemal'e karşı çıkmak akılsızlıktır. Zaten Ethem'in kardeşlerinin ta Enver Paşa'ya dek dayanan ayrıntıları olan bir oyunuydu bu. Albay rakısından bir yudum aldı. Elbette ben o sıralar genç bir teğmendim. Bu yargılara varamazdım. O zamanki gözlemlerimi anımsayıp sonradan okuduklarımla değerlendiriyorum. Sağduyuma vuruyorum. Örnekse Ethem Bey'in eylemine hak veremiyorum diye ekledi. Hidayet Bey dikkatle babamı dinliyordu. Artık hepimiz sofraya oturmuştuk kor yürek. Hak veriyorum bu söylediklerinize albayım. Anılarınızda bu fikirlerinize yer verecek misiniz? Yok, ben tarihçi değilim. Gördüklerim başımdan geçenleri bir belge olarak yazmakla yetiniyorum. Sadece askerlik konusunda değerlendirmeler yapmaktan kendimi alamıyorum. Oysa bunu da yapmaya hakkım yok sanırım. Yok yok, değerlendirmeler yapmak, fikirlerinizi de yazmak hakkınızdır. Babam bu fikre yanaşmadı nedense, konuyu değiştirdi. Bırakalım olanı biteni tarihçiler değerlendirsin Hidayet Bey. Biz bugüne bakalım biraz. Tarihsel bir dönemeçteyiz şu sıra. Çok doğru, bugün bir dönemece geldik. Hakimlerden, savcılardan sonra üniversiteyi de karşısına aldı Adnan Bey. Üniversitenin de temeline diye kara cübbeliler diye dümdüz gidiyor. Yakında tahkikat komisyonu kuruyor mecliste. Bütün aydınları karşısına aldı. Birkaç gazete bir yana, hiçbir gazete onu tutmuyor. Hidayet Bey ortaya yeni bir fikir atmanın rahatlığı ile güldü. Onun aydınlar umurunda değil albayım. Kendisini destekleyen arkasındaki halka güveniyor. Aday listesine inersem odun yazarım, odunu milletvekili çıkarırım diyor. Evet, nedeni nasılı bir yana, aldattığı halk var arkasında diye mırıldandı babam. Sonra şöyle bir doğrulup önce Hidayet Bey'in yüzüne, sonra da bizim yüzlerimize bir bir baktı. Orduyu unutmayın diye sertçe bir sesle söylendi ve ekledi. Gerçi ordu Atatürk'ün doğru görüş isteği de politikadan Cumhuriyet'in kuruluşundan beri uzak durur. Ne ki bütün politikadaki yanlışlarına karşın ordunun Garp cephesi kumandanı İsmet Paşa'ya büyük saygısı vardır. Paşa'ya hakareti ordu bağışlamaz. Diyelim ki ordu paşayı bir yana bıraktı. Sayın Menderes'in şu sözüne ne buyurulur? İsterse orduyu yedek subaylarla yönetirmiş. Sözünün burasında babam sinirli sinirli güldü. Elindeki çatalı bırakıp bana döndü. Teğmen Emre, ordunun yönetimini ele almaya hazır ol. Biraz şaşırdım ama hemen kendimi toparladım. Ben de şaka ettim. Estağfurullah albayım, siz dururken ne haddime? Babam gülüverdi, Hidayet Bey'e döndü. Hangi yedek subaya orduyu teslim etmek istediysem hep Emre'nin verdiği bu karşılığı aldım. Baktım nedense Hidayet Bey yutmak üzere oldu, lokmasını zorlukla yuttu. Yüzünden bir korku dalgası geçti. Ordunun bu durumunu, özellikle tutumunun böyle olabileceğini hiç hesaba katmamıştım. Üst kademedeki komutanlar Menderes'ten yana görünüyorlar. Çok önemli tarihsel olaylara dikkatinizi çekerim Hidayet Bey. 1909'un 31 Mart'ında üst kattaki komutanlar Padişah Hamit'in yanındaydı. Hareket ordusu Trakya'dan İstanbul'a geldi, binbaşıların komutasında. 1919'da komutanları yine padişahın yanındaydı. Ordu bu kez Anadolu'dan geldi İstanbul'a. Şu 1960 yılının günlerinden birinde bakarsınız ordu bir yerden çıkar gelir Ankara'ya. Hidayet Bey'in korkusuyla birlikte öfkesi de arttı. Bir süre şaşkın şaşkın iki yakasına bakındı. Karşısında perdeleri kapalı pencerenin yanındaki babamın camlı kitap dolabına gözlerini dikti. Bu dolapta çoğu askerlikle ilişkisi olan kitapları vardır albayın. Sonra yüzü daha da kızardı Hidayet Bey'in. Gülseren korkulu korkulu benim yüzüme baktı, amcama ne oluyor gibisine. Babam tam tabağına eğilmişti ki Hidayet Bey sordu. Bu konuda bir bildiğiniz var mı albayım? Hayır karşılığını verdi babam. Ne bildiğim olsun ki? Benimkisi bir emekli askerin tahmin ve temennisi. Hidayet Bey derin bir nefes aldı, yüzünün hatları gevşedi. Bütün askerlerin de sizin gibi tahmin ve temennileri varsa Menderes'in defteri düzüldü demektir. Celal Bey de bu adama hiç de akıl vermez mi? Babam doğruldu, rakının etkisiyle olacak. İkisi de biraz Osmanlıca konuşmaya başlamıştı. Bize öyle geliyordu herhalde. Aman Hidayet Beyciğim, bu ne gaflet. Affınızı istirham ederim. Nasıl farkına varmadınız? Zavallı Menderes'i bu badireye sürükleyen, arkasından iten, cesaretlendiren, sözüm meclisten ırak, o komitacı müsveddesi değil mi? Memleketin değer yargılarını alt üst eden, iktisaden çökmesini tacil eden, o kendisini beğenmiş akıl fukarası değil mi? Size senet veririm, bugün Menderes istifa ettim dese paçayı kurtarır. Ne var ki İsmet Paşa'ya karşı aşağılık duygusundan kurtulamayan Celal Bey kendisini, yakasını bırakmaz. Gülseren sevgi dolu, övgü dolu gözlerle babama bakıyordu. Yemeğini yemiş bitirmiş gibi bırakmıştı. Benim kulağıma eğilip sordu. Emre, tacil ne demek? Babam bu soruyu hemen duydu. Özür dilerim kızım, aceleden gelir. Hani çabuklaştırmak anlamında kullandım. Biz yaşlılar biraz uzunca konuşalım dedik ve hemen dilimize Arapça dolanır. Hidayet Bey'in canı çok sıkkındı. Gülseren'e ters ters baktı. Anladığıma göre albaylardan bir şeyler kapmaya öğrenmeye çalışıyordu. Ordu Menderes'e çok öfkeli görünüyor. Bilmem karşılığını verdi baba. Ben emekli bir askerim. Öfkelenmek özgürlüğüm var. İş başındaki askerler vaziyetin muhakemesini elbette daha seri kanlılıkla yaparlar. Ben de ödev başında olsam öyle yaparım herhalde. Malum haliniz, bu iş biraz da kelle işidir. İşin içindekiler kelleyi koltuğa alırken çok iyi düşünmek zorundadır. Aldıktan sonra diyelim. Albay Nazif Tınaztepe keyifli keyifli güldü. Aziz Hidayet Beyciğim, işte o zaman Menderes'le birlik arkadaşları Burhaniye'ye uğrayamadan gelir, geçer, gider. Anlayamadım. Anlatayım, çocuklar siz de dinleyin. Kurtuluş Savaşımızın en güzel anılarından biridir diye söylendi babam. Şöyle bir tavana dikti gözlerini, söyleyeceklerini toparlamak için. Annem bu duraklamadan yararlandı. Biraz daha pilavdan alır mıydınız Hidayet Bey? Çok teşekkür ederim hanımefendi. Söze daldık, yediğimize bakmadık, fazla kaçırdık. Yemekler de nefis, elinize sağlık. Gülseren anneme yardıma davrandı. Masadaki yemek tabaklarını topluyor, annem de meyve tabaklarını koyuyordu. Sonra annem babama portakalını soyuvermeye başladı. Gülseren tabakları mutfağa bırakmış gelmişti, damdan düşer gibi. Sonra baba diye sordu. Albay dalgın dalgın ona döndü. Neyin sonrası kızım? Şu Burhaniye anısı. Gülseren bize geldikçe, kaynaştıkça albay kendisine baba demesini istemişti. Onun baba deyişine hep alışmıştık. Albay söyleyeceklerini toparlamıştı. Ordumuz büyük taarruzdan sonra bozguna uğrayan düşmanın bakiyetü suyufu ardına düştü. Dur hele kızım, senin anlayacağın kılıcımızdan kellesini kurtaran düşmanın ardına düştü. Yunan ordusunu kovalamaya başladık. Yetişmek ne mümkün kaçanlara. Daha doğrusu önde dövüşenlerini değil de savaş çizgisinin ardında kalan köy, ilçe ve illerdeki Yunan askerlerinin yaptıklarını önlemek güç. Bozgunu duyunca düşmanlarımız bulundukları her yerde tahrip birlikleri kurdu. Köyleri, ilçeleri, illeri yakıp yıkmaya, soygunculuğa başladılar. En kötüsü halkımızı acımasızca öldürüyorlardı. Camilere depolara kadın, kızan, çoluk çocuk dolduruyorlar, bütün Türkleri yakıyorlardı. Sanki yenilgilerinin intikamını böylece alacaklardı akıllarınca. Savaş alanında yenilenleri arkalarında kalmıştı. Bizim komutanlarımız da bunu duyunca hemen bu tahrip birliklerine karşı takip birlikleri kurdular. Ben Tınaztepe'de yaralandığım için öndekilerden geride kalmıştım. Arkadaşlar anlattı. Burhaniye'de Balkan Savaşı'na, Birinci Dünya Savaşı'na katılmış yaşlı bir Süleyman Çavuş varmış. Borazancıymış. Bakmış ki şehrin içindeki işgalci Yunanlar kaçmaya hazırlanıyor. Hem de Burhaniye'yi yakıp yıkıp soyacaklar, halkı öldürmeye kalkışacaklar. İşgalden önce bulunduğu birlikten evine getirip sakladığı borazanını kaptığı gibi şehrin her bir yerini gören bir tepeye tırmanmış. Bir de bakmış ki karşıki yoldan bozguna uğramış kaçan bir Yunan birliği daha gelmekte. İçeridekilerin eyleme geçmek için bunları beklediğini anlamış. Düşmanın bozguna uğramış birliğinin şehre iyice yaklaşmasını beklemiş. Sonra tepeden yeşilliklerin arasından koşup minareye çıkmış, önce uzun uzun bir toplan borusu çalmış. Şehre girmek üzere olan bozgun birliği şaşırmış. Önlerinin kesildiğini sanıp karmakarışık olmuşlar. Süleyman Çavuş sırasıdır deyip arkasından çekmiş mi sana hücum borusunu? Eh, bozgun alayındakiler Burhaniye'ye uğramadan dümdüz yolu tutup kaçmaya başlamışlar. Şehrin içindekiler de paniğe kapılıp onların arkasına takılmış. Kaçanın anası ağlamaz diye tabanı kaldırmışlar. Çavuş bastırdıkça bastırırmış hücum borusunu. Diyeceğim birisi ya da birileri çıkıp şu sıra önce bir toplan, arkasından da bir hücum borusu çalsa, Celal'in çetesini koydunsa bul. Zaten hep şaşarım. Atatürk'ün ölümünden şunca yıl sonra kalkıp da ben komitacı Celal'im diyebilmesine. Hani komitacılığı ittihatçılığından geliyormuş. Ben nice komitacı olan ittihatçıları bilirim. Celal Bayar'ın bu sözü adamların ölüsüne hakarettir. Yattıkları yerde kemikleri takır takır ediyordur. Cumhuriyetten sonra da hala Baba Ali baskılı rüyasıyla Mustafa Kemal Paşa'dan İzmir suikastı ile intikam almaya kalkıştılar. Bu son komitacılıkları oldu. Mustafa Kemal Paşa bir tamam hesaplaştı ittihatçılarla. Yine çok şaştığım bir nokta, atanın ölümünden 20 yıl sonra komitacıyım diye ortalığa çıkan bu Celal nasıl Mustafa Kemal'i aldatabildi? Hem de başbakanı olmacasına. Herhalde dürüst, doğru yolu bulup Mustafa Kemal'e katılan ittihatçılardan gösterdi kendisini. Şimdi mangalda kül bırakmıyor. Ben bu işin sonunu iyi görmüyorum. Orduyu yedek subaylarla yönetirim. Üniversitenin canına okurum. Hakimler umurumda değil diye komitacılığın da namusunu iki paralık ediyorlar. İstifa hiç akıllarına gelmiyor. Biraz önce dediğim gibi bunları istifa kurtarır. Akıllı adam yürümesini bildiği gibi durmasını da bilendir. Ne var ki istifa menderesi örnekse bugün için kurtarır. Tarih önünde kurtaramaz. Tarihe geçecek denli büyük mü suçu diye sordu Hidayet Bey. Albay sofradan kalktı. İzin verir misiniz şu ellerimi bir yıkayayım da beyefendinin tarihsel tarihe geçecek suçlarından birini anlatayım. Buyurun, rica ederim, karşılığını verdi Hidayet Bey. Dalgın dalgın bir portakal daha soymaya başladı. Anlayamıyordum Hidayet Bey'in bu geceki ruh halini. Hem Menderes'e kızıyor hem de onun başına geleceklerden korkuyor gibiydi. Bir öfkeli görünüyor, bir seviniyordu. Sofra toplanmıştı. Annem de Gülseren mutfağa gidip geliyorlardı. Hidayet Bey de ellerini yıkadı. Ben şu tüccarlardan topladığı partiye yardım parası da suçladım. Biz gönül rızasıyla verdik diye gülümsedi Hidayet Bey. Babam doğruladı. Bu tarihsel suç sayılmaz. Değil mi ki gönül rızasıyla topladı paraları? Gülseren herkese kahveyi nasıl içeceğini soruyordu. Annem Gülseren'i zorla oturttu. Sen otur bu seferlik kızım, babanı dinle. Her zaman böyle konuşturamazsın. Kahveleri ben yaparım. Babam alındı. Bak Hidayet Bey, birkaç kadeh içtik diye hanım bize nasıl takılıyor? Keşke şu şişeyi bir tamam devirseydik. Ah efendim, hanımların bu konudaki hassasiyeti sağlıkla ilgilidir. Fartı muhabbettendir. Ne muhabbettendir amca? Gülseren'in bu sorusuna öfkelendi Hidayet Bey. Allah Allah, bu bizim kız da Türkçe bilmiyor yahu. Aşırı sevgilerindendir demek istedim. Önce babam, sonra hepimiz kahkahayı bastık. 18. ayrımın sonu. Sayfa 212.